Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla yine karşınızdayız efendim. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün hem gündemle alakalı hem de biraz gündem dışında yöntem ve usul açısından farklı bir konuyu tartışacağız. Belki biraz gündemin dışına çıkıp tartışacağız. İslam'ın temsil edilme tarzı, İslam devletlerinde, İslam hükümetlerinde, İslam toplumlarında İslam'ın temsil edilme tarzı, İslam adına yürütülen siyasetler, İslam adına iktidarı kullanma yöntemleriyle yine Müslüman toplumların modern Batı ile ilişki tarzlarını ele alacağız. Evet. Böyle iç içe geçmiş konular bunlar ama belki hocam böyle programımızın ilk bölümünde İslam'ın temsil edilme tarzını, İslam toplumlarında buralarda yürütülen siyasetleri, iktidarı kullanma yöntemlerini ele alabiliriz. Evet. Programımızın ikinci bölümünde de İslam toplumlarının, İslam devletlerinin modern batıyla ilişki tarzlarına bir bakabiliriz. Şöyle tarihsel süreçten günümüze kadar. Hocam, hafta sonu bir yazı kaleme aldınız. İslamist Zeolotlar ve Modernist Herodiyanlar adını taşıyordu bu yazı. Diyorsunuz ki El-Kaide, IŞİD, Tekfir ve Hicre, Tevhid ve Cihat gibi akımlar Zeolottur. Esatlar, Saddamlar, Enver Sedatlar vesaire Herodiyanlardı diyorsunuz. Ve yüzyıllık İslam toplumlarındaki hegemonyanın egemenlik ve muhalefet ilişkileri Zeolotlar ve Herodiyanların varlığı üzerine kuruldu. Evet. Bugün de diyorsunuz, bugün geldiğimiz noktada ne gelenekçi zeolotluğun anlamı kalmıştır ne de modernist herodiyanlığın, ikisinin de bir anlamı yoktur diyorsunuz. Hocam, önce bu iki kavramla başlayalım isterseniz. Zeolotlar ve herodiyanlar kimlerdir? Evet. Bunlar neyi temsil ediyorlar? Bununla başlayabiliriz. Evet. Buyurun hocam.
Teşekkür ederim, çok sağ olun. Kavramlar tabii, bunlar yabancı kelimeler, çok aslında bize yabancı geliyor gibi ama bunları bir metafor olarak kullandım. Bizim 150 yıllık İslam dünyasında, İslam toplumlarında iktidarın, siyasetin, devletin, toplum devlet ilişkilerinin nasıl yürüdüğünü anlamak açısından kullandığımız kavramlar. Bu kavramları tabii İngiliz tarihçi, ünlü medeniyet teorisyeni Arnold Toynbee kullanıyor bunları. Çok etkileyici kavramlar geldi bana. Ondan ödünç alarak farklı biçimde kullanmaya çalıştım. Zeolot deyince tabii Toynbee'nin tasnifine göre aslında bütün yeniliklere karşı çıkan, gelenekçi yöntemleri kullanan, kabileci ve çöl bedevi hayatını temsil eden bir topluluğu anlatmak için kullanıyor. İbn Haldun sosyolojisi üzerinden gidersek, zeolotlar aslında bedevilik yaşam düzeyine sahip olan insanların dünya görüşünü, özelliklerini anlatan bir kavram. Yani bedevilik düzeyinde basit araçları kullanan, her çeşit yeniliğe karşı çıkan, bunu reddeden gruplar demektir. İslam diyor ama İslam'ı daha çok bu çöl sosyolojisiyle, bedevi sosyolojisiyle anlayan, çok dar anlayan bir anlayışa sahip bu. Bu zeolotlar kavramını ben biraz daha bunları araştırdım aslında ve şununla karşılaştım. Herhalde Toynbee de oradan ödünç almış. Roma tarihinde milattan önce 150'li yıllarda Kudüs'e yakın bölgede Herodiyan diye bir şehir var ve bu şehir bir tepede kurulmuş. Bu tepede çok muhteşem bir şehir kurulmuş. Muhteşem deyince dünyevi olarak muhteşem. Her çeşit zevk, sefanın yaşandığı, işte havuzların, sütunlu evlerin, sarayların, bağların, bahçelerin yapıldığı bir şehir ve etrafını surlarla çevrilmiş ve orada hayatlarını yaşıyorlar. Şimdi öte yandan buna karşı olan ve bunları sapma olarak gören, kırsal alanda, çöl hayatında, bedevi düzeyinde yaşayan kabileler var, topluluklar var. Onlar buraya saldırılarda bulunuyorlar. Onlara da zeolot adı veriliyor.
Evet.
Dolayısıyla bu kavramlarla günümüze geldiğimiz zaman iki şeyi anlıyoruz. Yani bir tanesi şu, İslam diyor ama İslam'ı daha çok zeolot dediğimiz topluluklar çok dar biçimde anlıyorlar ve yorumluyorlar. Hayat tarzları basit olan, hayat tarzları daha çok işte çöl, şehirli olmayan, kırsal olan, genel
asabiyet ve kabile duygusuna daha çok sahip
olan bir kesim mi anlatıyor ve bu İslam'ı geniş anlamıyor, dünyaya geniş bakmıyor, medeni ilişkiler içinde hayata yönelmiyor. Dolayısıyla çok dar, çok kabilevi, coğrafi olarak çok sınırlı bir dünya içinde yaşıyor, hareket ediyor. Ve burada yaşarken de bu kabile ilişkileri üzerinden giderek İslam'ı yorumluyor. Mesela kabilelerde diyelim ganimet savaşları vardır. Kabilelerde gruplar arası kan davaları ve çatışmalar vardır. Bu İslamist zeotlar dediğimiz gruplar da aynı yöntemleri kullanmaya devam ediyorlar. Yani mesela El-Kaide'yi veya IŞİD'i, Tekfir vel Hicre'ye baktığımız zaman,
ya da günümüzde işte Vahabiliği yani, genel anlamda.
Vahabiliğe de şimdi ikiye ayırmak gerekiyor.
Dönüşen
Vahabilik değil.
Herodiyanlaşanlar var.
Herodiyanlaşan Vahabiler değil. Daha çok o hakikaten işte Necid bölgesinde ortaya çıkan, orada hakikaten ciddi anlamda ilk işte 19. yüzyılda Muhammed bin Abdülvahhab'la çıkan, Suud kabilesiyle birleşen Vehhabilik 1930'lara kadar zeolatlar olarak sürdürüyorlar hayatlarını. Yani kabile savaşları yapıyorlar, etrafındaki Arap kabilelerini tahakkümü altına alıyorlar, onlara cihat deyip saldırıyorlar, mallarına, mülklerini ele geçirmeye çalışıyorlar. Hatta bunu da İslamileştiriyorlar, diyorlar ki bunlar müşriktir, Vehhabi olmayanlar müşriktir. Müşrikün malı, canı, her şeyi helaldir. Bu kendi ganimet pratiklerini dinle meşrulaştırma çabasıdır. Başka bir şey değil.
Hatta
aslında
Türkleri bile müşrik
tabii,
olarak
Türkleri de
kabul ediyorlar.
O dönemde
yüzyılın başında
müşrik diyorlar. Bunlar diyor işte türbeleri var, işte şeyhleri var, ulemaları var. Bu saygılarını şirk olarak tanımlıyorlar, dinden çıkma olarak tanımlıyorlar. Dolayısıyla bunların mal mülki helaldir. Hatta çok enteresandır. Mesela yine 1915'te İngilizlerle beraber anlaşma yaparken, o dönemin işte İbn-i Suud'un çok enteresan bir ifadesi var, İngiliz temsilcisiyle aralarından geçen. Diyor ki, çok enteresandır, siz diyor ehli kitapsınız,
Bize emanetsiniz,
biz sizinle beraber yaşayabiliriz. Ama bu Türkler, bu Farslar, bunlar müşriktir diyor. Onlar bizim düşmanımızdır. Düşmanımız siz değil, onlardır.
Tabii.
Bu hakikaten
IŞİD,
yani.
Hocam, IŞİD'le ilgili de böyle bir şey söz konusu oldu. Hani kaynağı ne kadar doğru bilmiyorum ama, hani ya niye işte gidip Filistin'de savaşmıyorsunuz, evet, İsrail'e karşı dendiği zaman, oradaki, evet, Gazze halkı için de buna benzer bir ifade kullanıldığı söyleniyor. Yani ya, onlar müşriktir,
evet,
diye böyle bir ifade
yani
kullanılıyor.
Yani aynı tekfir ideolojisi kullanılıyor. Evet. Tekfir ideolojisiyle düşmanlaştırılıyor. Daha sonra işte cihat adıyla ona karşı savaşılması gerektiği söyleniyor. Cihat dediğimiz önemli bir anlayış da burada kabile formatı içinde dönüştürülüyor. Yani bir kabile savaşına dönüştürülüyor. Bir ganimet elde etme savaşına dönüştürülüyor. Biliyorsunuz burada belki Cabiri'yi de hatırlamak gerekiyor. Cabiri'nin tasniflerinde İslam toplumunu tanımlarken işte akide ve ganimet diye bir ayrımı var. Hazreti Peygamber'in yaptıkları, işte dört halifenin yaptığı daha çok evrensel mümin Müslüman kardeşliği temel alan, akideyi öne çıkaran ve buna göre de cihadı temellendiren, buna göre de toplumu düzenlemeyi temellendiren bir yapı olarak görüyor. Öte yandan ganimet diye bir şeyden bahsediyor. Ganimet ise işte o İslam'dan önce Arap kabilelerin birbirine saldırarak malına mülküne el koyma hadisesidir. Aslında bu demek ki işte haricilikle beraber, haricilik de biliyorsunuz Necd bölgesinde yine ortaya çıkıyor.
Evet.
Enteresandır, Karmatiler de bu bölgede çıkıyor. Yani İslam dünyasında ne kadar tarih içinde sapan hareketler varsa, aynı coğrafyadan çıkıyorlar.
Heterodoks hareketler.
Demek ki bu İbn Haldun çok haklı yani sosyolojisiyle. Coğrafyaların ürettiği bir kimlik var. Ürettiği bir ideoloji var, ürettiği bir hareket tarzı var. Onu anlıyoruz. O nedenle şehirli olan diyoruz, işte çöl veya kırsal veya dağ kültürü içinde ortaya çıkanlar diyoruz. Yani bugün Türkiye'de mesela işte PKK terör hareketi bir dağ hareketidir. Dağ olduğu için saldırıyor, yıkıyor, yakıyor vesaire. Yeniden dönersek, zeolotlar hakikaten İslam tarihi içinde gelen bir çizgi ve modern dönemde de varlığını sürdüren ve bugün IŞİD olarak var olan, karşımıza çıkan tekvir ve hicre, mesela Şükrü Mustafa hicre hareketinin biliyorsunuz lideri, hapisten çıktıktan sonra ortaya koyduğu görüşlere bakıyorsunuz. Aynı şekilde önce tekfir etme var, ondan sonra işte tekfir ettiği kişiler müşriktir, her çeşit işte ilişki tarzı artık diyaloğa dayalı değil, açık değil, ona karşı savaş.
Kanları helaldir.
Kanları helaldir, malları, canları, mülkleri, kadınları vesaire. Dolayısıyla bu ciddi bir şey yani, bu tarih içinde sürüp gelen bir çizgi ve günümüzde de devam eden bir şey. Buna bugün IŞİD üzerinden konuşurken, El-Kaide üzerine konuşurken, başka hareketler üzerine konuşurken bu zaolot sınıflamasının çok kullanışlı olduğunu görüyoruz.
Evet.
Bu çizgi tabii şundan da kaynaklanıyor. Yani İslam dünyası üzerinde çok müthiş bir Avrupa'nın, Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın hegemonyası var. Çok baskın olan bir hegemonya tarzıdır. Ve bu hegemonya tarzının şiddetini gören, kötülüğünü gören, talanlığını gören insanların bir kısmı buna karşı koymak üzere karşı talanlar, karşı şiddetler üreterek IŞİD gibi yapılar oluşturuyorlar veya zeolot gibi yapılara yöneliyorlar.
Hocam
bunlar bir tarihsel karşılığı
yani,
da var.
Bunlar tamamen yani kendi içinde tepkisel bir hareket mi, yoksa biz şunu biliyoruz işte hani Vehhabiliğin ortaya çıkmasında işte İngiliz ajanlarının bunlarla ilgili meşhur böyle kitaplar da vardır, işte bir İngiliz casusun anıları
evet.
tarzında. Hani o oryantalist bakışın getirdiği bir şekilde hani içeriği de bilen Batı tarafından işte Arap diline hakim, İslam dinine hakim,
evet.
Muhtemel çatışma noktalarını iyi bilen, bunu
evet.
kullanan bir
evet.
takım hani hem akademiyada yani Batı akademiyasında hem de siyasi kültürde de bu tür çalışmaların olduğunu biliyoruz biz.
Evet.
Hani Müslümanı
evet.
Müslümana kırdırma tarzı.
Siyaseti.
Mesela İngilizlerin bunu çok iyi yaptığı söylenir hep.
Evet.
Bunun da etkisi var değil mi? Yani bu tamamen hani bölgenin sosyolojisiyle, coğrafyanın sosyolojisiyle alakalı şeyler değil. Dışarıdan bizatihi böyle çok mahrem bir konuya müdahale de var değil mi hocam?
Tabii şu var yani, bir defa dışarının müdahale etmesi, ondan sonra Heredoyan dediğimiz toplumsal grubun, siyasetin ve çizginin çok aşırı dünyevi bir hayat yaşaması, İslam'dan uzaklaşması, tahakkümcü davranması, bütün bunlar da bu zeolotlar dediğimiz çizgiyi besleyen bir şey. Yani bu insanlar mevcut olan gidişatı bir yönüyle görüyorlar, bundan rahatsızlık duyuyorlar.
Tepki duyuyorlar
ve
ona.
Tepkilerini ortaya koyuyorlar. Mesela bunu şeyde de görüyoruz. Bu Kabe baskını olayında da görüyoruz. Kabe baskını yapan 200-250 kişilik.
Cüheyman.
Evet. Orada da aynı şeyi görüyoruz. Yani Vehhabilik Heredoyanlaşmış. O taşkın bir yaşam tarzı var. Helal haram sınırlarını tanımayan. Petrolle gelen zenginliğin getirdiği şatafat var. Lüks var. Aşırı bir İslam'dan uzaklaşma hayatı var. Buna tepki duyuyorlar ve bu tepkiyi bu bahsettiğimiz çizgi üzerinden formüle ederek ortaya koyuyorlar. Ya bir yönüyle öyle. Dolayısıyla bu aynı şey işte Zerkavi'nin hayatında okuduğunuz zaman orada da aynı şeyle karşılaşıyoruz. Hem bu Batı'nın bu işi etkilemesi, yönlendirmesi var. İsrail meselesi, Siyonizm faktörü çok önemli. Yani İslam dünyasında Camp David düzeni bir yönüyle var. Yani sadece Sykes-Picot yok. Sykes-Picot'la İngilizler ve Fransızlar bize bir düzen dayattılar. Ama aynı zamanda Camp David düzeni var. Enver Sedat'ın imzaladığı.
Belki bu, Mısır'daki şimdiki olayların
evet,
asıl müsebbibi
olan. Yani biz bu zeolot dediğimiz El-Kaide'nin, IŞİD'in, Zerkavi'nin diğerlerinin hayat hikayelerine baktığımız zaman çoğu İsrail Siyonizmine karşı büyük bir nefret içinde. Ortaya koyduğu tepkinin İsrail Siyonizminin getirdiği sorunları çözeceklerine inanıyorlar. Dolayısıyla İsrail Siyonizminin bölgede ürettiği ciddi bir şey var, sorun var. Bu bütün Müslümanları ciddi anlamda etkiliyor. Bazıları bu etkiye cevap verirken işte reaksiyoner olarak cevap veriyor. Bunları ortaya koyuyor. O nedenle bu sadece İslam düşüncesinin algılanma tarzıyla ilgili değil. Evet, İslam düşüncesinin belli bir coğrafyada, belli bir topluluk içinde dar bir şekilde algılanarak yorumlanması var. Kelam açısından düşündüğümüz zaman, teoloji açısından düşündüğümüzde İslam dar yorumlanıyor bu ölçüler içinde. Ama öte yandan Batı'nın getirdiği tahakküm var, Camp David düzeni var. Bunlar gündelik pratik hayatta ciddi sorunlar üretiyorlar ve insanlar bunları görünce kendi rasyonalitelerini kaybediyorlar. Kendi geniş düşünme tarzlarından uzaklaşıyorlar ve daha psikolojik, daha reaksiyoner hareketler geliştiriyorlar.
Ve hocam ilginçtir, çoğu da bunların silahlı hareketler değil mi? Mesela işte Filistin'de El Fethi'nin ortaya çıkması, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, Hamas'ın 1988'de işte Şeyh Ahmet Yasin'in ortaya çıkması. Evet. Yani sanki artık başka seçenek yok. Evet. Yani biz zaten hep masa başında kaybediyoruz. Hiç olmazsa silaha sarılalım. Evet. Hani IŞİD de sanki benzer bir psikolojiyle ortaya çıktı. Yani Bağdat'taki son yönetimin aşırı Şia yanlısı olması, İran'ın politikaları, Suriye'deki Nusayriler, değil mi? Hani böyle bir...
Şimdi tabii şöyle bir fark, bazı benzerlikler var Hamas ve Hizbullah'ın zeolotlarla silahlanma gibi. Ama Hamas ve Hizbullah bu El-Kaide ve IŞİD'den ayrışan yönlere sahip. Onlar daha meşru bir takım konumlara sahip bulunuyorlar. Yani toprakları
kendi işgal, toplumlarını savunuyorlar.
Yani efendim Hamas'ın düşmanı Şiiler değil, Hamas'ın düşmanı Müslümanlar değil. Hizbullah için de bu böyle. Ve yine onların kendi içinde bir hukuku var. Yani eylemlerde, faaliyette bulunurken, çalışmalarını yürütürken bir deyim yerindeyse tırnak içinde bir etiği vardır, bir hukuku vardır, bir normu vardır. Ama IŞİD için ve El-Kaide için aynı şeyi demek zor. Onlar hem Avrupalıları düşman olarak görebiliyorlar, hem de Müslümanları müşrik olarak tanımlayıp kendilerini düşman olarak tanımlıyorlar. Bir üçüncü olarak da bir etikleri yok. Yani bir hukukları yok. Karşıdaki insanlar bunlar şudur budur, biz ona göre davranalım. Yani oraya giden
bir savaş hukuku yok mesela.
Yok yani orada. Dolayısıyla bir gazeteciyi alıp vahşi bir biçimde öldürüyorlar veya Yezidiler olayında olduğu gibi veya işte
silahsız insanlara saldırıyorlar.
Yaptıkları gibi silahsız halka, insanlara saldırıyorlar. Etrafı yakıp yıkabiliyorlar. Orada biraz da bir zeologluk şeyi var, yöntemi var çok açık bir biçimde. Bunu tabii Avrupalılar da kullanıyorlar. Yani işte diyorlar, buyurun bizim önerdiğimiz Heredoyan, aslında Avrupalıların önerdiği çözüm Heredoyan çözümdür. Heredoyan dediğimiz şey nedir? O da işte iktidarı, statükoyu, gücü temsil eden, dünyevi olana göre hayatını sürdüren, muhalif olanı değil de statükoyu temsil eden güçlerdir Heredoyanlar. Bunlar ayakta kalabilmek, var olabilmek için İslam'ı pek temel almıyorlar. İslam'ı zaman zaman bir enstrüman olarak kullanabiliyorlar. Bir takım fetvaları yayınlayabiliyorlar. Kendilerini meşru göstermek için ayetler, hadisleri veya alimler.
Toplum manipüle etmek için.
Evet, ama asıl dertleri bunların çıkış noktaları din değil. Bunların çıkış noktaları daha çok kendi dünyalarını yaşamak, kendi sistemlerini sürdürmek, rejimlerini sürdürmek. Bu çerçevede de bahsettiğimiz işte Esad, Saddam, işte efendim Nasır vesaire, yani bu 150 yıllık veya da Osmanlı'nın parçalanmasından sonraki düzen kurucular tam da Heredoyan olan insanlardır.
Ama hocam bunların... burada böyle bir karşılıklı Batı dünyasıyla da bir beslenme var değil mi?
Tabii.
Mesela Batı'nın bu coğrafyadaki projeksiyonunun asıl sebebi petrol gelirleri.
Tabii.
Bir şekilde o petrol gelirlerinden büyük payı kendilerine almak istiyorlar.
Tabii.
Buradaki bu kabileye, aileye ya da oradaki o hegemonik gruba, oligarşik gruba da oradan bir Herodian bir hayat tarzı sunuyorlar değil mi? Ya saraylar, lüks araçlar, işte uçaklar.
Çok doğru. Herodian zaten budur yani. Bir yönüyle de sadece bir iktidarı temsil etmek değil, olabildiğince dünyevi bir yaşam içinde yer alarak var olmaktır. Bunun bedeli bu yani, çok güzel.
Yani o zaman Batı modernizmi hocam yine. Ya,
yani o da modernist bir şey.
Şimdi
tabii.
İkinci bölümde onu konuşacağız yani nasıl bir ilişki kuracağımızı.
Evet, orada da o var. Burada tabii birisine düşen muhalefet etmek rolü, zoologlara hep muhalefet etme rolü düşüyor, verilmiş. Diğerlerine, Herodianlara ise hep iktidarda kalma rolü verilmiş yani. Bir yönüyle bunları destekleyen yapılar var. Yani mesela işte IŞİD'e hep muhalefet etme rolü verilmiş. Bu rol verilmek suretiyle de bir açıdan yani Herodian sisteme tasfiye etme girişimlerini de bir yerde topluyor ve ne kadar kötü olduğunu dünyaya ve kamuoyuna göstermiş oluyor.
Evet.
Dolayısıyla siz
alternatif olamıyorsunuz.
Alternatif olamıyorsunuz. Yani hilafet düştükten sonra İslam alimleri İslam devleti diye bir kavram geliştirdiler. Onun etrafında yeni bir siyaset kurmak istediler. Bir şeyler söylemeye çalıştılar. Zaman zaman yanlış da söylesiler. Ama sonuçta bir siyaset, bir teori, bir tez. Ama şimdi o siyaset ve o tezi, o teoriyi IŞİD üzerinden öyle bir haleye getirdiler ki paçavraya çevirdiler. Artık şer-i şerifi temsil eden bir siyaset, bir İslam devleti ifadesini kullanamayacak hale getirdiler. Bunu söylediğiniz zaman direkt sizi IŞİD'ci damgasını yapıştıracaklar. İşte bunlar da insanları, herkesi katleden işte ilkel insanlar. Sizi de onun içine yerleştirmiş olacaklar.
Hocam ve bunun karşılığında kendi teorilerini de üretiyor Batı. Ne diyor? İşte ılımlı İslam, light İslam, soft İslam gibi tabirleri bu sefer İslam toplumlarına dikte etmeye çalışıyorlar. Yani asıl ya siz tamam, sizin güzel bir dininiz var ama bu IŞİD'çilerin temsil ettiği din değil.
Evet.
İşte bunu şu formda sizin yaşamanız lazım. Bu dini şu formda yaşamanız lazım. İktidara gelseniz bile işte laik olmanız lazım. Evet. Seküler yaşamanız lazım.
Seküler
diye.
Yaşamanız lazım.
Müthiş bir tuzak var hocam
yani,
aslında.
Müthiş bir tuzak. Obama'nın, ben çok büyük bir yani aşağılanma hissettim. Obama'nın hilafeti kurdurtmam demesi yani. Hilafeti kurdurup kurdurtmama işi neden Obama'ya düşüyor? Biz kalkıp Avrupa'ya, Batı'ya, İşte size efendim nedir baş şeyleri, Vatikan.
Evet.
Yani buna izin veririz vermeyiz diyebiliyor muyuz? Hristiyan dünyasına siz lider seçersiniz seçmezsiniz diyebiliyor muyuz? Böyle bir şey söyleme hakkımız var mı? Yok. O Hristiyan dünyasının kendi bileceği iş. O zaman Obama da İslam dünyasının lideri değil, Müslüman değil. Ama kalkıyor Müslümanlara diyor ki size bunu yaptırmam diyor. O zaman demek ki bizim hakikaten yöneticilerimiz, yani ne Esed, ne Maliki, ne efendim ne bileyim Sisi, ne öbürü. Demek ki bizim yöneten adam Obama yani. Bize de diyor ki size şunu yaptırırım veya yaptırmam diyor. Bu çok insanı aşağılayan bir şey yani. Çok garip bir şey.
Doğru.
Bundan sonraki süreçte o çıkıyor. Yani diyor evet, siz İslam diyorsunuz. Şer-i şerifi siz bir küçük topluluk olarak, gayrimüslimler gibi olarak yaşayın. Ama genel sistem seküler bir demokrasi olsun. Şeriata yer vermeyen, şer-i şerife yer vermeyen, ondan sonra ağırlıklı olarak onun da altını sürekli oyan, Herodian yaşamı benimseyin. Alışveriş merkezlerimizi kuruyoruz, oraya mallarımızı, ürettiğimizi sunuyoruz, televizyonlarımızı, cep telefonlarımızı. Onları yaşayın, gezin, turizm işte var, bütün dünyada yayılıyor. Dünyayı yaşayın, keyfinize bakın. Bütün bunların hepsini bütün İslam dünyasındaki herkes yaşayamıyor ve yaşayamayacak. Çünkü zenginlik, bu kadar zenginlik herkese yok. Zenginlik sınırlı bir düzeyde var. Bunu da o belli ailelere, belli gruplara, belli elitlere sunuyorlar. Diğerleri de tüketici yığınlar. Onların emrinde çalışan köleler haline geliyorlar.
Ki Batı'nın zenginliğinin yani, bizim tüketici ve fakir olmamıza bağlı olduğu gibi.
Aynen öyle. Yani İslam dünyası bugün hangi teknolojiyi üretiyor? Türkiye'de dahil olmak üzere yani. Hangi arabayı üretiyor? Hangi saati üretiyor? hangi televizyonu üretiyor, hangi cep telefonunu üretiyor, hangi uçağı üretiyor. Biz tümüyle tüketicileriz. Her gün yeni alışveriş merkezleri açıyoruz. Daha fazla tüketiyoruz. Zevk ve safayı yaşamak istiyoruz. Her doyanlaşıyoruz yani.
Evet.
Ne zeolotlaşalım, çöl hayatı gibi bütün dünyayı reddeden bir tutum ne kadar yanlışsa zahitliği merkeze alıp bunu da cihatla birleştirip her şeye reddeden bir hareket de İslam dünyasına çözüm değil. Heredoyanlık da çözüm değil. Lüks, şatafat, dünyevilik, bir grubun tahakkümü, toplumu buna davet etmek. Çünkü bizim inancımıza göre dünya gelip geçicidir. Dünyayı yaşarız ama dünyaya gömülmeyiz. Dünyaya batmayız. Dünya
İsteklerimiz sınırlıdır. Modern olmadı. İktisat tanımları evet. bile bize uymuyor hocam.
Uymuyor.
Değil mi? Ya insanın sınırsız isteklerinin evet. sınırlı kaynaklarla karşılanma biçimidir
yani
deniyor.
Yani modern iktisat öyle diyor ama mesela Aşık Paşazade diyor ki mal odur ki hayra sarf oluna.
Sarf oluna.
Yani mal tanımına bak. Birisi malı böyle tanımlıyor, öbürü böyle tanımlıyor.
evet.
Dolayısıyla İslam yani bizim işte peygamberimizin söylediği gibi vasat ümmet yani Kur'an'da da ifade edildiği gibi vasat olmak yani ne zaolotlar gibi dünyayı bütünüyle reddetmek ne de işte here doyanlar gibi ahiret yokmuş gibi bütün ruhani yönleri reddederek dünyayı olabildiğince yaşamak hedonist bir biçimde arzularımızı tatmin etmek bu çerçevede bir dünya yaşamak. Bu da çözüm değil. Çözüm olmadığı da ortada zaten.
Evet.
Yani.
Hocam tabii biraz günümüzden konuştuk evet. ama bunun bir tarihsel süreci de var.
Evet.
Yani İslam toplumlarının modernizmle, modern batı toplumlarıyla, batı iktidarlarıyla ilişki tarzına evet. da bir bakmamız gerekiyor. Hocam şimdi tabii bizim o iktidarımız yani dünya iktidarımız İslam'la kazandığımız o işte izzet, şeref onunla evet. Kazandığımız o hızlı yol alma
evet.
Sekteye uğradığı zaman yani genel olarak batıyla şöyle bir ilişki tarzına büründüğümüzü görüyoruz.
Hı hı.
Ya batıdan gelene her şeyi reddetmişiz
evet.
ya zaten bu bizde de var. Bunun kökleri bizde. Mesela bilim tarihinde bu çok söylenir. Hı-hı. Yani işte Hı-hı. makinayı biz bulduk. İşte optiği biz bulduk. İşte ilk astronomi alimleri bizdedir. İşte Kopernik ondan sonra Newton hepsi işte İslam alimlerinin yaptıkları, evet. ürettikleri teorileri almışlardır ve geliştirmişlerdir diye.
Evet.
Hatta aydınlanmayı, evet. Rönesans'ı bile değil mi?
Evet.
Ya bunlar zaten bizde vardı diyoruz. Bu da bir aşağılık kompleksi
evet.
Doğuruyor bizde. Ya da işte programımızın birinci bölümünde de konuştuğumuz gibi Herodiyanlaştığımız, her şeyi evet. kabul ettiğimiz, yani evet. batıdan gelen her şey iyidir. Bu bizim mutluluğumuz, refahımız için iyidir. Alalım, tüketilecekse tüketelim.
Evet.
Bunlar bize hangi yönetim şeklini, siyaseti dikte ediyorlarsa bunu alalım. Bunda bir beis yoktur. Anlayışı var böyle genel olarak red o bizde de var anlayışı hı. ki kompleksi doğuruyor bir de tamamen kabul etme var
evet.
fakat biz şunu biliyoruz belki bilim tarihine ironik bir atıfta bulundum ben ama gerçekten bizde her şeyin yolunda gittiği bir dönem vardı.
Evet.
Ne oldu da hocam yani
evet.
biz
evet.
O yoldan çıktık ayağımız tökezledi ya da
evet.
ki sonradan batıya öykünmeye başladık. Biraz bu açıdan evet. tarihsel süreci biraz değerlendirebilir miyiz?
Evet. Tabii yani Osmanlı 18. yüzyıla kadar bir dünya devleti yani dünya devleti derken hem dünya düzeyinde siyaset üreten, teknoloji üreten, siyasi örgütlenmelerde bulunan bir yapı olarak anlıyoruz. Dünya devleti derken aynı zamanda dünyayı yöneten, dünyaya nizam veren bir devletti. Bu iki açıdan bakmak gerekiyor. Bu yönleriyle de kendisine yeterli olan ve dünyaya da yeterli olan bir devletti. Fakat 18. yüzyılda yani tabii bu 16. yüzyılda başlayan Rönesans hareketleri, sömürgecilik faaliyetleri, sanayi devrimi, aydınlanma hareketi kendisiyle komşu olduğu, sınırda yaşadığı, beraber yaşadığı bölgede çok büyük gelişmeler oldu ve bunlar yepyeni bir dünya kurdular. Yepyeni teknolojiler ürettiler, fikirler ortaya koydular ve dolayısıyla bu ürettikleri yeni dünya karşısında Osmanlı gün geçtikçe kan kaybetti. Kan kaybederken başlangıçta kendi inancını sorgulamadı. Kendi benliğini sorgulamadı. Kendi mizacını sorgulamadı. Daha çok teknolojisini, askeri yapısını, siyasal örgütlenmesini sorguladı ve bunlarda yenilik yaparak, bunları ısrar ederek bu gelişmeler karşısında ayakta kalabileceğini düşündü. Bütün bir Osmanlı döneminin ısrar hareketlerini böyle okumak mümkün ve doğru bir gidişattır bu aslında, doğru bir yoldur. Yani kendi benliğini modernleştirmeden, kendi benliğini Avrupa'yileştirmeden daha çok teknolojisini, bilimini yenileyerek, çağdaşlaştırarak, ıslah ederek dünya üzerinde var kalma mücadelesi. Fakat takdir-i ilahi bir biçimde bunu sürdüremedi ve Osmanlı parçalandı. Dünyevi anlamda Müslümanlar yenildi. Bu Müslümanların dünyevi olarak yenilmesiydi. Dünyevi olarak yenilmek, benlik olarak yenilmek, ruhani olarak yenilmek, düşünce olarak yenilmek, iman olarak yenilmek manasına gelmez hiçbir zaman. Dolayısıyla bu anlamda da kendini yenilgi içinde hissetmeye başladığı zaman yöneticiler, aydınlar, toplumlar, asıl büyük sorun o zaman oluşmaya başladı. Biz 24'ten sonra Türkiye'de bunu görüyoruz. Osmanlı'nın parçalanmasından sonra sadece Anadolu'da değil, bütün bir İslam coğrafyasında bunları görüyoruz. Artık aydınlar, siyasetçiler, yöneticiler sadece dünyevi olarak yenildiklerini kabul etmiyorlar. Müslümanlık olarak da yenildiğini psikolojik bağlamda buna inanmaya başlıyorlar. Ve o nedenle sadece araçları değiştirmekle kalmıyorlar, askeri yapıları modernize ederek hareket etmekle yetinmiyorlar. Adını demiyorlar ama mensubiyetlerini de, benliklerini de, inanışlarını da, idraklerini de bütünüyle tasfiye ederek, Müslüman idraklerini, işte Müslüman benliklerini, ruhsal dünyalarını tasfiye ediyorlar. Bunu modernlik üzerine, Avrupa'yılık üzerine bunları kurmaya çalışıyorlar. Bunun için de zaten çeşitli müfredat programlarını, çeşitli kurumları ihtas ediyorlar. Bu ciddi bir şeydir. Ciddi bir yabancılaşmadır. Ciddi bir kopuştur. Ve dolayısıyla ciddi bir yenilgiyi anlatan, yani zihniyet, ruhsallık, benlik, bunlar yenildiği zaman o toplumun bütünüyle yok olması manasına geliyor. Kimliğin tümüyle tasfiyesi manasına geliyor. İşte Heredonyanlaşma budur. Yani Avrupa'yla, Batı'yla, modernlikle ilişki kurma tarzında büyük bir farklılaşma, büyük bir değişiklik ortaya çıkıyor. Artık Avrupa kıblemiz olmaya başlıyor. Oraya baktığımız zaman
Mekke yerine Roma'ya dönüyoruz.
Evet, yani oraya dönüyoruz. Artık bizim aydınlandığımız merkez Mekke ve Medine değil, aydınlandığımız yer artık Londra, Paris, Amsterdam, New York vesaire olmaya başlıyor. Bu bilgilerle aydınlanarak kendi varlığımızı kuracağımıza inanmaya başlıyoruz. Bu bir yönüyle heredonyanlaşmadır. Çünkü hakikaten evet, hikmet müminin yitik malıdır. Ama mümin, mümin olarak kaldığı zaman hikmet onun yitik malı olur. Mümin, mümin olma olarak kalma durumunu kaybettiği zaman o hikmetin yitik olma durumu söz konusu olmaz. Burada bizim yaşadığımız ontolojik bir kopuş olduğu için, iman meselesi devreye girdiği için ciddi olarak, köklü olarak Müslümanlık da tasfiye oluyor, dönüşüyor ve dolayısıyla kimlik problemleri ortaya çıkıyor. Yani mesela Said Halim Paşa'nın yazdığı metinlere baktığımız zaman toplumu ve dünyayı tanımlamada madde kadar hep ruhaniyeti vurgulama yönü de vardır.
Evet.
Saadet toplumu olmak sadece iyi teknolojilere, bilime falan sahip olmak değil, aynı zamanda işte ahlaklı olmak, aynı zamanda işte
bir erdemli toplumda olmak,
dayanışmanın olması, paylaşmanın olması, yardımlaşmanın olması demek. Bunlar işte mümin olmanın benliğiyle ilgili olan şeylerdir, alakalı olan şeylerdir. Şimdi bu modernist ekol, heredonyanlaşan ekol, İslam dünyayı yönetenler bunlar olmaya başladılar. Arabistan'da bunlar olmaya başladı. Türkiye'de de, Irak'ta da, işte efendim Suriye'de de, Mısır'da da, her yerde bu gruplar İslam dünyasında hakim hale geldiler ve dolayısıyla Avrupa'yı kendilerine kıblegah edinerek oradan bakarak toplumlarını aydınlatmaya çalıştılar. Bu bizim kendimizden uzaklaşmamız, kopmamız, kendi varlığımızı reddedip kendimizi başka bir varlık içinde ikame etme manasına geliyor. Dolayısıyla buradan biz çıkmayız. Buradan başkası da çıkmaz. Çünkü siz alıp yani elmadan armut alamazsınız. Yani elmadan elma meyvesini alırsınız. Elmadan elmaya hitap ederek sen ne iyi bir armutsun. Aslında sen armutsun. İşte çiçeklerinde armuttur, bakma sen, yani şu an elma gözüküyorsun ama aslında sen çok iyi bir armutsun. Bu telkinleri yaptığımız zaman
ya da elma, aşı yaparsınız, tatsız yani, tutsuz tatsız bir meyve ortaya çıkar.
Dolayısıyla yani aynı şey burada da geçerli. Biz kendi varlığımızı inkar ederek kendi varlığımızı başka bir varlık içinde kurmaya çalıştığımız zaman bu heredoyu anlaşma budur. Dolayısıyla bu bizi bugünkü duruma getirdi.
Yani hocam bu veya, bir aşı ya, aşı da tutmuyor değil mi yani?
Aşı da tutmuyor çünkü her ağaca her aşı gitmiyor. Yani mutlaka.
Yani siz yazıda da bir atıfta evet, bulunmuşsunuz hafta sonu yazınızda. Hı-hı. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Hani Las Vegas'a evet, döndü. Şu an kutsal topraklar diye. Gerçekten evet, yani Kabe'den evet, başınızı kaldırdınız mı Kabe'nin gölgesinde, orada evet, işte bir Amerikan oteller zincirinin silüetiyle evet, karşılaşıyorsunuz. Evet. Yani çok ilginç gerçekten.
Yani o Ziyaüddin Serdar bir yazı yazdı ve çok hoş bir yazıydı. Bundan bahsetti. Hakikaten de öyle. Yani bu Heredoy anlaşma, yani o zeolotluk Vahabilik içinde bir akım olarak devam ediyor. Vahabilik öte yandan Heredoy anlaşmaya da dönüştü. Bu diğer yerlerde de böyle. Nitekim işte Las Vegas'a benzeyen kentlerimiz oluşmaya başlıyor. Yani İstanbul'da bu tehlikeyi yaşıyor. İstanbul'a bakalım. Yani şimdi İstanbul'u yönetenler değil mi? Bizim gibi düşünen insanlar diyoruz.
Evet, evet.
Ama İstanbul bizim gibi değil yani. İstanbul gittikçe bizden uzaklaşmaya başlayan bir İstanbul.
Ve öykünüyoruz da yüksek binalara.
Yüksek binalara öykünüyoruz. Yani Amerika'nın çölün ortasında hiçbir tarihi olmayan bir yerde sıfırda bir tarih kurmuş. Ama İstanbul sıfır bir tarih değil. İstanbul büyük bir tarih. Ve bu büyük tarih içinde İstanbul'da güzel şeyler olmuş. Dolayısıyla Ankara sıfır bir tarihtir. Onun için sıfırdan bir mimari kurmaya çalışmışlar. Ama İstanbul sıfır değil. Dolayısıyla Mekke sıfır değil, Medine sıfır değil yani. Dünya var olduğu zaman ilk, hatta işte İbn Hişam'a göre 2000 yıl öncesinden Kabe Allah tarafından yaratılmıştır. Dolayısıyla Kabe'yi merkeze alarak Mekke olabilir yani. Las Vegas'a benzettiğiniz zaman hakikaten bu korkunç bir Heredoy anlaşmadır. En iyi bir Heredoy anlaşmanın sembolizasyonu da budur belki. Yani Mekke'nin Las Vegas'a benzemesi.
Doğru.
Bundan daha korkunç bir şey olamaz. Doğru. Yani. Bir kumar kenti Las Vegas. Tümüyle şehvetin, arzunun değil mi?
Yani her bir tarafın kent, ışıklı,
ruhaniyetin olmadığı bir şey. Yani o milattan önce Romalı Heredoyan kentine benzeyen bir şey. Heredoyan o zaman da öyle bir kentti. Yerle bir oldu. Ondan sonra Kur'an'da da geçer yani işte binalar inşa eden, güzel güzel yerler yapanlar vesaire, bir süre sonra Allah'ın nasıl bunları cezalandırdığını haber veren kısalarla karşılaşıyoruz. O nedenle bu Heredoy anlaşma bizi belki yani bir biçimde maddi olarak ayakta tutuyor, dünyevi olarak ayakta tutuyor ama ruhaniyetimizi yok ediyor bu. İntiharlar çoğalıyor, ayrılmalar, boşanmalar çoğalıyor. İmandan uzaklaşmalar artıyor. Peyami Safa'nın dediği gibi binalar ve zinalar olgusu ortaya çıkıyor. Yani garip bir biçimde. Dolayısıyla biz bununla yüzleşmek zorundayız. Yani bizim önümüze iki çözüm sürülüyor. Birisi muhalefet olsun, diğeri diyor hükmetsin. Bu ikisi de çözüm değil. Yani biz gelenekçiliğe sığınarak bütün modern gelişmeleri reddeden bir tutum içinde de olamayız. Modernlikten gelen, Avrupa'da gelen her şey çok iyidir ama ne hoştur, beraber yaşayalım, can ciğer olalım diye bir tutumda geliştiremeyiz.
Evet.
Biz vasat bir ümmetiz. Kendi varlığımızı kendi inancımız üzerinde kuracağız. Benliğimizi ona göre kuracağız. Bu benliğimizi insanlara kapatan değil, insanlara açan, değil mi? Onlara davet eden, yani bu Hicre grubuna karşı ihvanın hoş bir ifadesi var. Biz kadı değil davetçiyiz diyor. Yani güzel bir şey bu da. Dolayısıyla böyle hareket edeceğiz, çalışacağız, mücadele edeceğiz. Ama Allah dünyaya bize ne kadar dünyayı nasip ediyorsa o onun takdiri ilahi.
Evet. Hocam şimdi tam da bu noktada ya bu ilişki tarzının nasıl olması gerektiğini biraz sorgulamamız gerekiyor. Programın ilk bölümünde şu aklıma gelmişti. Ben fırsat bulamadım size sormaya. Şimdi İbn Haldun'un işte o sosyolojisinden bahsettik. Yani coğrafyaya atıfla kurduğu, belki coğrafyaya ait olan kimliklerden bahsettik. Hocam şu olsaydı herhalde sorun olmazdı. Yani insanlar bundan işte 300, 400 ya da 500 yıl önceki gibi hani sınırların çok belirli olduğu, toplumların bu kadar birbirine böyle karışamadığı, yani çöl ortasında yaşayanların oradaki hayat tarzını devam ettirdiği, Asya steplerinde yaşayanların o şekilde yaşadığı gibi filan. Belki bu şekilde birbirimizden tamamen bağımsız olsak, ya herkesin kabilesi, toplumu, adeti, örfü kendini bağlar. Kendi içinde bir düzeni, hukuku varsa kimse kimseyi ıslah etmeye de çalışmaz diyebilirdik. Ama bugün artık bundan söz etmek imkansız bir şey. Bizim modernizmden, kapitalizmden, işte onların ürettiği o işte hedonist kültürden, zevkperestlikten, popüler kültürden beri kalmamız çok zor gözüküyor. Yani işte hemen yanı başımızda ben her gün geçerken görüyorum işte bir ilçede bir ilçenin yükseldiğine dair her tarafta tabelalar görüyorum. Yani Ümraniye yükseliyor diye övünüyoruz yani biz.
Yani yükseliş tabii bizde manevi olarak yükseliş vardır.
Yok burada. Yok hocam. Yani tamamen
ne yükseliş
yazık,
kelimesi
ne yazık ki öyle değil. Bozuluyor. Tamamen binaların yükselmesiyle övünen bir anlayış var.
Hacimsel büyüme.
İşte insanlar böyle o AVM'lerin kapısında sıra bekliyorlar hocam, yani içeriye girmek için sıra bekliyorlar. Ya bizim bundan kaçışımız yok yani. Bu kültürle yok, karşılaşmadan kaçışımız yok. Ama bakıyoruz, sekülerleşiyoruz, işte temperverleşiyoruz, hedonistleşiyoruz. Öbür taraftan hani bunlar belki çok şey, avamı ilgilendiren şeyler, bir şekilde izale edilebilecek şeyler ama bu bilime giriyor, yönteme giriyor, üniversiteye giriyor, pozitivizm oluyor. Yani bizim nasıl bir ilişki kurmamız lazım bunlar? Yani bunlar biz kaçsak bile kapımıza dayanacaklar. Bundan kaçış da yok. Nasıl bir ilişki tarzı kurmak gerekiyor hocam? Yani modernizmle, Batı dünyasıyla.
Vallahi biz tabii yani doğru diyorsunuz. Bugünkü dünya yani küreselleşmeden bahsediyoruz. Bunun manası da çok daha fazla insanların birbirini etkilemesi demek. Birbiriyle ilişkili hale gelmesi manasına geliyor. Boşuna bu küreselleşme kavramı çok kullanılmıyor. Bir de tabii işte hikmet müminin yitik malıdır. Müslümanlar nerede olursa olsun değerli düşünceler, yaklaşımlar, yöntemler gördüğü zaman onlardan yararlanmaya çalışır. Burada bence öncelikle Müslüman bir benliğin kurulması, inşa edilmesi, ihya edilmesi, bunun korunması en temel şey. Yani Müslüman bir benlik, insan olarak, toplum olarak nasıl var olur, nasıl ihya edilir, nasıl ikame edilir? Bunun üzerinde ısrar etmek ve bu benliğimiz çerçevesinde bir ilişki tarzı geliştirmek. Yani alışveriş merkezlerine gidebiliriz ama orada kendimizi kaybetmememiz, orada bir tapınağa girer heyecanını duymamamız, ruhaniyetimizden tümüyle vazgeçmememiz, aynı zamanda zenginliğimizi paylaşmamız, fakirleri görebilmemiz, onlara karşı da duyarlı olabilmemiz, bizim gibi mümin benliği taşıyan insanlarla hayatımızı sürdürmemiz, zamanımızı onlarla harcamamız ve yine bu dünyanın gelip geçiciliğine inanmamız. Yani bizim de modern dönemde yaşayan Müslümanlar olarak bu modernizmin imtihanımız olduğunu bilmemiz. Modernite ile karşı karşıya kalırken efendim yani bütün her şeyini burada reddetmek yerine seçici davranmak, eklektik davranmak daha doğru. Bizim de çünkü örtüşen boyutları var. Yani işte insan hakları diyelim. İnsan haklarının teorisini tartışabiliriz, ayrı bir şey ama sonuçta hak, adalet yönünü vurgulayan önemli bir görüş, modern dönemde Avrupa'da da vurgulanan, bizim tarihimizde de olan. Dolayısıyla bizim bununla bir alıp vereceğimiz olamaz. veya işte bir yeri yönetirken yönettiğiniz insanların da burada söz sahibi olması, buna katılması, demokrasi buysa krallığa, hanedanlığa, kişi yönetimine göre daha iyi bir yönetim böyle bir şey. Dolayısıyla şeriatı dışlamayan, şeriatı yine bir yasa olarak, bir norm olarak kabul ederek bu katılımı önde tutan demokrasiyle anlaşmak, uzlaşmak. Ya daha böyle eklektik bir tutum bence bizim için daha sağlıklı bir takım çözümler getirebilir. Yani bütünüyle onunla Don Kişot gibi savaşıp reddetmek veya işte o zeolotlar gibi davranmak kötü bir şey. Herodoyanlarda da bir erime ortaya çıkıyor. Bütünüyle toplumları, Müslümanlığı, tarihimizi eritiyorlar Avrupa içinde. Avrupa'yı baskın
alıyorlar. Öz ortadan kalkıyor.
Öz
yani.
Ortadan kalkıyor. Orada bir üretkenlik de çıkmıyor. Toynbee'nin de tespiti öyle. Diyor ki bu asalak bir şeydir.
Taklitçi.
Diyor. Taklitçidir.
Öykünmeci.
Diyor. Bu bize bir ne Avrupa'ya bir katkı sağlayabilir ne İslam toplumlarına bir katkı sağlayabilir.
Hazırı tüketme.
Hazırın bu naylon modernleşmedir aslında yani. Bu modernleşme tarzı naylon bir modernleşme tarzıdır. Bundan ne bir estetik çıkar, ne bir koku olur, ne bir renk olur, ne bir anlam olur. Ruhaniyeti de olmaz. Zaten dolayısıyla da bizimle de bütünleşmez, bizi de temsil etmez.
Yani biz dünya burada, tarihine de bir katkısı yok. İnsanlık tarihine de bir katkısı
sağlamaz.
Yok.
Sağlamaz. Ama İslam'dan ruhunu alan, onun üzerinde ısrar eden, dünyayı da gören, dünyaya da bakarak bunu ortaya koyan bir yüzümüz, bir tavrımız, bir arayışımız olursa bu hem toplumlarımız için yeni şeyler manasına gelebilir, yeni müjdeler ortaya koyabilir. Hem de dünya toplumları için. Dünya toplumları da bazı meselelerde büyük acılar çekiyorlar. Yani bu hedonist kültürün Avrupa'da gelişmesi tesadüfi değil. Önce kilise bütün cinsellik ve beden üzerindeki cinselliği reddediyor. Bedeni çok korkunç bir biçimde denetliyor. Ve cinselliğin her bir biçimini bedene bir tehdit olarak görüyor. Arkasında da psikanalizm geliyor veya modern kültür geliyor. Hümanizmle başlıyor. Bu defa tam tersine cinselliği ve bedeni hazı yaşamayı tehdit olarak değil de varlığın kökü olarak görüyor. Cinselliğinizi yaşarsanız, arzuyu doyurursanız yaşamı elde edersiniz gibi bir kültür geliyor. Mutluluğu cinsel ve bedene dayalı mutluluğu mutlaklaştıran bir şey.
Evet.
Hapların bu kadar gelişmesi, tabii, oraya varması, Prozac toplumun denmesi de bununla ilgili.
Anti-aging çağı deniyor. Gençliğin kutsanması hocam.
Sevgililer günü bununla ilişkili bir şey. Yani 20 sene önce bu ülkede yoktu. Bugün bunları konuşuyoruz. Bunlar hedonist kültür ve heredoyanlaşmanın. Bununla bir toplum mutlu olmaz uzun vadede. Geçici olarak mutlu gözüküyor.
Tüketilecek çünkü şeyler bunlar kolayca hocam.
Yani Avrupa'da da mutlu olmadığını görüyoruz. Yani evet. Güçlüler, varlıklılar ama bu saadetli değiller. Alkolizm, ırkçılık,
uyuşturucu.
Uyuşturucu bağımlılığı, işte ailelerin parçalanması çok ciddi sorunlardır. Ciddi sosyolojik sorunlar var. Siyasi sorunlar yok ama yani.
Yani insan nefsine bir sınır koyma yok çünkü yani. O da evet. Sürekli dezenformasyona sebep
oluyor. O nedenle bizde, bizim İslam toplumlarında hiçbir zaman cinselliğin reddi söz konusu olmamıştır yani. Zahidene yaşam derken çok tarikatın...
Zinayı yasaklıyor İslam.
Belli bir biçim. Zinayı yasaklıyor.
Gayri meşru olanı yasaklıyor.
Gayri meşru olanı
ama
yasaklıyor.
Ama meşruiyetle ilgili de sınırlar koyuyor.
Sınırlar koyuyor ama onu bütünüyle imha etmiyor, yok etmiyor.
Zaten insanın. O olmazsa yürümüyor zaten evet. İş yani.
O nedenle hedonistleşmek ve heredoyanlaşmanın da bir manası yok yani.
Yok,
çünkü
evet.
Biz bunları yasaklayan bir toplumsal tarihten gelmiyoruz, bir mirastan gelmiyoruz.
Yani esfeli safilin yani. Olarak belhü medal olarak da tanımlıyor yani Kur'an onu. Hani
evet.
Çünkü bu sınırı koymadınız mı dibe evet. Doğru evet. Yani eksiye doğru gidiyor insan.
Evet.
Ya o mutluluğu, o refah skalasını da ortaya evet. Koyuyor aslında.
Evet.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugün İslam toplumlarında temsil edilme tarzlarını, İslami siyaset tarzlarını, iktidarı kullanma yöntemlerini, İslam toplumlarının modernizmle ve modern batı toplumlarıyla ilişki tarzlarını konuşmaya çalıştık. Profesör Doktor Ergün Yıldırım'la beraber haftaya başka konu ya da konularla tekrar buluşmayı arzu ediyoruz efendim. Hoşça kalın.